adımız ve
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz. İşte başladı Hayatın Sesleri sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü Hayatın Sesleri'ne. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Ayhan Taşçı yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugün de bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımızı ve adreslerimizi hatırlatalım programımızın hemen başında. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz dedikten sonra Facebook, Twitter ve Instagram'da da yine Hayatın Sesleri olarak bizlere ulaşmanız mümkün diyoruz. Ve Türkiye'nin Sesi Radyosu, Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak veriyor.
Kara dutum, çatal karam, çingenem vay. Nar tanem, nur tanem, bir tanem vay. Kara dutum, çatal karam, çingenem vay vay. Nar tanem, nur tanem, bir tanem vay. Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. Peteki sen balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Dili mercan, dizi mercan. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna can koydum, canım koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, karam, buram buram. Olacaktın bir tanem vay. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Daha nem olacaktın bir tanem vay. Gülen ayvam, ağlayan narımsın. Ağacı sen dalımsın, salkım saçak. Peteki sen balımsın, ağulum. Günahımsın, vebalimsin, günahımsın. Kadınım, kısrağım, karımsın. Dili mercan, dizi mercan. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan. Yoluna can koydum, canım koydum. Gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar. Sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, kaşı karam. Kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam. yaram sıla kokar, sıla kokar, hakkı tüter ılgıt ılgıt. Karam buram buram, karam buram buram, karam.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Türk sanatının önemli isimlerinden ressam, şair ve yazar Bedir Rahmi Eyüboğlu'na ilişkin en kapsamlı sergilerden Sevmek Güzel Meslek, Cer Modern'de kapılarını sanatseverlere açtı sevgili dinleyicilerimiz. Sanatçının ilk eserinden son eserine kadar her döneminden eserlerinin yer aldığı sergiyle ilgili bilgiler almak üzere serginin yöneticiliğini ve koordinatörlüğünü yapan Sayın Fahri Özdemir stüdyomuzda. Merhabalar, merhaba, hoş geldiniz. Ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torunu Sabahattin Rahmi Eyüboğlu da telefon attığımızda. Efendim merhabalar, siz de hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Merhabalar, tüm dinleyicilere de selamlar diyorum.
Teşekkür ediyoruz efendim. Evet, öncelikle stüdyo konuğumuzdan başlamak istiyorum. En kapsamlı sergi dedik. Sevmek Güzel Meslek adlı bu sergiden dinleyicilerimize birazcık söz edelim. Sergi ne zaman başladı, ne zamana kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek?
Ankara'daki sergi 14 Nisan tarihinde başladı. 29 Temmuz tarihine kadar da Ankara devam edecek. Ama bu sergi biliyorsunuz komplike bir çalışma.
Evet.
Yaklaşık 1,5 yıldan beri falan sevgili Rahmi ile ortaklaşa hazırladığımız bir çalışmadır. Önce İzmir'de açıldı. Folk Art Sanat Galerisi'nde açıldı bu sergi. Sonra da farmaktif olarak bir sanata eğilimden dolayı bütün Türkiye'yi dolaşalım istedik. Ama ilk ayağımız tabii ki Ankara. Demin de siz de söylediniz, ilk eserinden son eserine kadar en kapsamlı, evet, Bedir Rahmi sergisi. Dedik. Çok kapsamlı bir retrospektif bir sergisi. Yaklaşık 15 üzerinde koleksiyonlardan eser toplandı. Ama eserlerin %70'i de sevgili Rahmi'den geldi. Neredeyse Kalamış'taki evi hemen hemen buraya taşıdık. Bir, evet, tır dolusu eser taşıdık.
Evet, o zaman hemen Sayın Rahmi Eyüboğlu'na da soralım. Evinizin duvarları boşaldı mı?
Maalesef. Şimdi eve bazen arkadaşlar geliyor. Eyvah, bu resim nerede, o resim nerede, son resim nerede diye soruyorlar. Dedim küçük bir sergimiz var. Küçük dediğime bakmayın, işte şaka olsun diye.
Evet.
Ama dedemin evinden, atölyesinden 130'a yakın iş çıkardık ve bu 130 resmin belki 50'si de duvarlarda. Yani dedemle babaannemin kendi elleriyle astığı yerlerden kalkıp sergiye gitti. O yüzden evimiz şimdi birazcık Kalamış'ın yarısı Ankara'da, öyle diyebiliriz.
Evet, neler var o Kalamış'ın yarısı Ankara'da dedi Sayın Rahmi Eyüboğlu. Neler var sergide? Çünkü sadece resimleri değil, şiirleri, mektupları, çok farklı özel
yakın,
koleksiyon da var.
160'a yakın tablo var. Bedri Bey'in tabii çok yönlü bir sanatçı, demin de söylediğiniz gibi. Sanatın birçok farklı disiplinlerinde çalışmış bir insan. Heykel, mozaik. Biz sadece resimleri getirmedik. Resimlerin haricinde birçok özel eşyasını getirdik. Demin söylediğim gibi farklı disiplinlerde yaptığı heykeller olsun, camlar olsun, porselenler, mavi yolculuklara çıktığı zaman yaptığı, taşlar üzerine yaptığı resimler, mektupları, Aşık Veysel'in sazı, birçok dostunun özel mektubu, yazışmalarını. Çok ilginç isimler var. Orhan Veli'nin yazdığı mektup, öğrencilerinin yazdığı mektup.
Fotoğraflar.
Bir
belki.
Sürü fotoğraf. Çok farklı bir sergi çalışması yapıldı. Bedri Bey'in bütün hayatını kapsayan fotoğraf albümü var. Dijital olarak orada onu herkes görebiliyor tabii ki.
Özel eşyaları da var mı?
Tabii ki. Özel eşyaları da var. Fırçasından, paletinden tutun. Ama sergide diploması dahi de var. Bir eser farklı bir kişiye ait sadece.
Nedir efendim o?
O da işte demin hatta müziğini dinlediğimiz Karadut'un yaptığı Bedri Rahmi'nin büstü var. Sergi onun açılıyor. Onun haricinde Bedri Bey'in her alanda ürettiği eserlerden örnek var. Radyosu da orada, çalışma çantası da orada. Ne bileyim, el yazmaları var. Yahya Kemal'in el yazması var aklıma gelen. Yani yaklaşık 200'e yakın da obje var.
Evet. Bu arada hemen torununa dönmek istiyorum. Sayın Rahmi Eyüboğlu neler söyleyecek acaba? Torununun gözüyle Bedri Rahmi Eyüboğlu desem, bu sergiye geldiğinizde neler hissettiniz? Tamam, evinizdeki pek çok eşyayı sergide gördünüz ama evinizde olmayan pek çok şeyi de sergide görme fırsatını buldunuz.
Şimdi torun Rahmi için Bedri Rahmi ilk başta dedeydi. Yani ben ufacık çocukken Bedri Rahmi kim, şair, yazar, önemli birisi bilmem ki, o benim dedemdi. Onunla oynardım, koşardım. 11 yaşına kadar ne kadar tadına vardıysam o kadar vardım. Ama ne zaman ki yaş almaya ve aileyi tanımaya başlayınca anlıyorsunuz ki sizin dedeniz öyle normal bir dede değil, başka bir dede. Yani tamam, dedelik de yaptı ama dedeliğinin tarafında yaptığı başka önemli işler de varmış. Onu tanıyorsunuz. Ben dedemin vefatından sonra tanıdım, sevdim ve saydım. İşte babamın devam ettirdiği, rahmetli babamın arşive sahip çıkma, evi koruma adına ben de babamın vefatından sonra devam ettim. İşte dedemin vefatının 42. senesinde bile bir sergiye aile olarak 130 resim ve obje verebiliyorsanız, demek ki aile olarak dedenize sahip çıkıyorsunuz demektir. Ve bu da önemlidir. Yani ben dedemle ilgili çok sergi açtım. Bunların en önemlisi, Cer Modern'den önce en önemlisi, İstanbul'da açtığım bir sergiydi. Ve o sergiyi açtığım zaman torun olarak, ya işte Rahmi, sen de deden için yapman gerekeni yaptın diye böbürlenirdim, sevinirdim. Ta ki Cer Modern açılana kadar. Cer Modern, şöyle söyleyeyim, objelerle beraber 300-350'ye yakın parçayı 5000 metrekare yerde sergilemek başka. Aynı sergi bundan daha önce İzmir'deydi. Orada da belki 900 metrekareydi. Fahri Reis, yanlış hatırlamıyorsam, evet, galerinin büyüklüğü. Takdir edersiniz ki 900 metrekare ile 5000 metrekare arasındaki sergileme farkı ve kalitesi ister istemez bu sergiyi öne çıkarıyor. Ben bu sergide onun tadına vardım. Evde kenarda köşede gördüğüm işlerin büyük alanda büyük aydınlatmayla seyredilmesi de farklı. Sanki o resmi ilk kez görüyormuş gibi geldi. Bu serginin benim için en büyük farklılığı bu oldu. Yani senelerdir yüzüne baktığım işleri, seyrettiğim işleri o duvarda daha farklı gördüm.
Evet, peki Sayın Fahri Özdemir'e sormak istiyorum. Bedri Rahmi Eyüboğlu ile birlikte mi karar verdiniz böyle bir sergi açmaya, yoksa nasıl oluştu böyle bir fikir? Sadece resimlerinden yola çıkarak değil de her şeyin barındığı bir koleksiyonu ortaya çıkarmak.
Şimdi sanat direktörlüğünü yaptığım Farmaktif yıllık programlar yapıyor, işte sanat programları. Rahmi benim çok sevdiğim bir dostum,
evet,
komşum. Yaklaşık 500-600 metre evimiz arasında fark var. Önceden de ben Bedri Rahmi sergisi yapmıştım. Kendisiyle çalışmıştık önceden Rahmi ile. Rahmi'ye ben projeyi götürdüğümde tabii ki yapalım da diyor. Rahmi çok ciddi projeler, çok kapıları sonuna kadar açan bir insan. Ama benim düşüncem şuydu. Yani bugüne kadar yapılmış Bedri Rahmi sergilerinin hepsinin geçmesi gerekiyordu. Çünkü farklılık olması, evet, gerekiyordu. Çoğunlukla yayınlanmamış, görücüye çıkmamış eserlerle ancak bu olabilir diye düşünmüştük. O sırada da bu sergide yer alan birçok eser ilk defa görücüye çıktı. Örneğin bir Karagöz'ün gemisi var. Restorasyonu yetişti. Sevgili Rahmi ciddi bir restorasyon geçirtirdi. Yaklaşık 14 metrekarelik bir eser. İlk defa görücüye çıkıyor mesela. Buna benzer eserlerin olmasını çok istemiştim. Diğer işte koleksiyonerlerden de sağ olsun destek aldık bu konuda. Ama Bedri Bey çok zor bir sınavdı benim için Bedri Bey'le çalışmak aslında. Yıllar olmuş öleli ama Türkiye'deki en namuslu aydın, entelektüel, her yönde ürün verebilmiş bir sanatçı. Hata yapma lüksünüz asla yok.
Evet, sanatın her yönüyle hala yaşıyor.
Yani öyle bir sergi açmalısınız ki şairliği gölgede kalmasın.
Evet.
Veya şairliğini ön plana çıkarırsanız ressamlığı gölgede kalmasın. Ama bir de şöyle bir insan var karşınızda. Efsane bir hoca. Akademinin bugüne kadar gelmiş geçmiş en büyük efsanesi kendisi.
Evet. Sanıyorum küratörleri de asistanları değil
mi? Son asistanıyla bir öğrencisi.
Evet.
Hanifi Yeter ve asistanı İbrahim Örs tarafından yapıldı. Ondan da çok emeği var tabii bu sergide. Demin söyledim, hata yapma şansınız yok.
Evet.
Yaparsanız bir kere kendinizle beraber yaptığınız insana karşı da büyük saygısızlık yaparsınız. Dolayısıyla biz Rahmi ile çok ciddi çalışmalar yaptık tabii ki.
Ne kadar sürdü bu çalışmalar?
Ya birebir çalışmalarımız yaklaşık bir yıl oluyor hemen. Hı-hı. Geçen Ağustos ayından itibaren bir yıl, yani birebir çalışmalarımız devam etti. Ama ondan önce de tabii benim yaklaşık bir 6 aylık bir sürecim vardı. Çünkü çok ciddi de bir albüm yayınladık bu sergiyle ilgili. Çok kapsamlı bir albüm yayınladık. Dolayısıyla hata yapma şansınız yok. Her şeyi bilmek zorundasınız. Çünkü karşınızda çok titiz bir insan var. Ama çok keyifliydi. Çünkü büyük aşkları görüyorsunuz, büyük aydın sorumluluğunu görüyorsunuz. Yani o kadim Anadolu kültürünü seven ve sıkı sıkı ona bağlı kalan büyük bir ressamı, büyük bir şairi görüyorsunuz. Çok zordu bir çalışmaydı ama
çok da keyifliydi,
çok keyifliydi
anladığım
tabii.
Kadarıyla.
Müthiş bir keyifliydi.
Evet, Sayın Rahmi Eyüboğlu'na sormak istiyorum. Siz dedenizin edebiyatçı yönünü de biliyoruz, önemli kılmakta kendisini. Şimdi siz şiir yazıyor musunuz, siz resim yapıyor musunuz acaba?
Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, maalesef dedemin kabiliyetinden bana bir gram bir şey gelmemiş. Yani hani dedem de tek yönlü değil, bir sürü yönü var. Ne
evet.
Edebi, ne görsel sanat, hiçbir şekilde bana bir şey gelmemiş. Çok isterdim. Belki de dedemden bana gelen en iyi beceri galiba konuşmam. Öyle derler, iyi konuşursun derler. Onun dışında yazması, çizmesi olarak hiçbir becerim yok. Hatta birisi görse benim el yazımı bile, ya sen nasıl Bedri Rahmi'nin torunusun bile diyebilir. Ama benim yaptığım tek iyi şey galiba bu hayatta torun olarak işte işlerine sahip çıkabilmek, muhafaza etmek, korumak.
Adını taşıyorsunuz her şeyden önce.
Ne demiş, adımın yarısı canımın hepsi demiş bir şiirinde bana.
Evet.
Tabii benim üstümdeki, benim omuzumdaki yükler biraz fazla. Hem Bedri Rahmi'nin, hem Eren Eyüboğlu'nun, hem de Sabahattin Eyüboğlu'nun akrabası olunca ve onları korumakla, muhafaza etmekle, yaşatmakla yükümlü olunca insan birazcık dikkatli olması lazım. Üretim bazında aileden bana gelen bir DNA yok. Ama koruma bazında galiba elimden geleni iyi yaptığımı düşünüyorum ben.
Evet, sergideki bütün koleksiyona bakınca bunu gerçekten görmek mümkün. Öyle değil mi Sayın Fahri Özdemir?
İyi ki de o yetenekleri kapmamıştı. Yani o yetenekler kapılsaydı bu sergi, bu koleksiyonlar asla belki
bu boyutta olmazdı diyorsunuz değil mi?
Evet. Rahmi bir de bu işin hakkıyla öğrenerek yapıyor yani. Hayatının tümüyle buna adamış bir insan. Bildiğim kadarıyla üst düzeyci bir otel yöneticisiydi Rahmi.
Evet.
Bütün her şeyi de yaptı. Böyle bir sorumluluğa girdi. İyi ki de girmiş. En azından günümüzde kaybolup giden birçok sanatçı var. Sahip çıkılmadığı için, değer verilmediği için. belki de Bedir Rahmi'nin hala günümüzde çok saygın bir yerde durması sevgili Rahmi'nin sayesinde tabii ki.
Evet. Şimdi Karadut'la ilgili bir heykelden söz ettiniz. Ondan da bahsedelim isterseniz dinleyicilerimize.
Ben şimdi konuşurken hata yaparsam Rahmi telefondan düzelt lütfen.
Ben heykelden gelmişken son heykelle ilgili bir hikaye var. Onu da anlatayım bir arada eğer vaktimiz olursa.
Vaktimiz var tabii. Verirseniz. Tabii ki. Tabii ki.
Şimdi Marie Gerekmezyan başka bir deyimle namı diğer işte Karadut. Hı hı. Uğruna şiirler yazılan kadın. Çok genç yaşta tüberkülozdan hayatını kaybediyor. Yanılmıyorsam 31-32 yaşında. Bir aşk var tabii aralarında. Ama Marie de tabii büyük bir heykeltıraş. Yaptığı heykel bana göre bugüne kadar yapılmış en iyi Bedir Rahmi büstü.
Evet.
Ama burada tabii parantezinde şunu da söyleyelim. Tabii Bedri Bey'in bana göre Bedri Bey'den daha büyük bir sanatçı Eren Eyüboğlu. Bunu asla burada yadırgayıp bir kenara bırakmayalım. Bana göre de yine Bedri Bey'den de büyük bir sanatçıdır. Gerçek bir sanatçı olduğu için de o aşkı bilmesine rağmen Marie'nin yaptığı yani Karatut'un yaptığı heykeli evin baş köşesine koymuş da bir kadındır.
Evet.
Sanatçı sorumlu da bu. Parantez kapatıp konumuza dönelim tekrar. Şimdi tabii böyle büyük bir aşk sırasında herkesin popüler olarak bildiği bir şiir var. Karadut şiiri.
Ki az önce şarkısını da dinledik evet. Fatih Kısaparmak.
Şimdi mutlaka Bedri Bey'in Karadut'la ilgili yaptığı eserler olacak ki yaklaşık 8-10 tane de Karadut resmi vardır Bedri Bey tarafından yapılan. Ama eksik kalmasın hiç olmasa dedik biz de. Marie'nin yaptığı o Karadut büstünü getirip serginin girişinde de onunla başlar zaten sergi. Onun olması gerektiğini düşündük. Çünkü
artık bütünleşmiş Karadut'un
yani yazık ki belki de birazcık evet. Da o Karadut şiiri Bedri Bey'in de bazen önüne geçtiği dönemlerde de oluyor.
Evet.
Aslında çok yanlış da bir şeydir ama bana göre. Ama sağlam bir şiir tabii ki.
Evet.
Dolayısıyla da sergide mutlaka ve mutlaka o büstün olması gerektiğine inanıyordum ben. Sağ olsun Rahmi de izin verdi olmasına. İzleyici açısından da hoş bir sürpriz aslında. Yani bir eserin farklı bir kişiye ait olması ama
yine Bedri Rahmi Eyüboğlu'nu anlatması.
Tabii.
Evet.
Ama her zaman söylediğim bir şey var tabii. Yani o şiir Bedri Bey'in resminin önünde tabii her zaman için geçti. Ama bana göre de olmaması gereken bir şeydi tabii ki. Ama aşk büyük bir aşk tabii
evet.
Yani.
Bakalım
o aşkı da Rahmi anlatacak.
Evet, sizden dinleyelim Sayın Rahmi Eyüboğlu.
Valla Fahri Reis Karadut konusunu güzel anlattı. Hala Karadut'u babaannem zannedenler oluyor. Ne güzel aşk yaşamışlar. Artık o kadar ayyuka çıktı ki Karadut'un Eren Hanım olmadığı. Söylemekten de çekinmiyoruz. Efendim o maalesef babaannem değil başka bir hanım deyince oluyor insanlar. Ama dedecik maalesef hayatı boyunca bir tek Karadut değil bir hayli ilişkisi olmuş. Eren Hanım da bunlara hep göğüs gelmiş ama hayatlarını devam ettirmişler. Ben Karadut'un Karadut olduğunu 18'li yaşlarda öğrendim meğersem. Başka bir hanım Marie Gerekmezyan olduğunu. Heykellerle ilgili çok güncel bir olay yaşadım. O yüzden paylaşmak istedim.
Evet buyurun.
Bedir Bey'in atölyesi Kalamış'ta yani Kadıköy tarafında bir yerdedir. 1991 yılında bizim sokağımızın adı eskiden Manolyalı Sokak'tı. Sonra belediye sağ olsun Bedir Rahmi Eyüboğlu Sokak olarak değiştirdi. Değiştirdiği günde evin bir köşesine hem Eren Eyüboğlu'nun hem de Bedri Rahmi'nin rahmetli Haluk Tezonar tarafından yapılmış büstlerini koydu. O büstlerde 91 yılından 3 Mayıs'a kadar orada duruyorlar idi.
Sonra
4 Mayıs sabahı eve geldiğimizde bizim 3-4 Haziran'da bahçemizde bir sergimiz var. Onun için çalışırken baktık ki komşunun biri geldi ya Rahmi Bey büstler nerede dedi. Dedim yerinde duruyor. Hayır dedi durmuyor. Çıktık baktık bizim belediye tarafından konmuş hem Eren Eyüboğlu hem Bedir Rahmi büstü yok, yerinde yerler esiyor. Artık herhalde bu sokakta çöplerden kutu karton toplayan arkadaşlar büste toplamaya başladılar. Maalesef Bedir Bey ve Eren Hanım'ın büstleri yerinden çalındı. Şimdi yerine o Fahri'nin bahsettiği öbür büst gelince ondan bir kalıp alıp dedeminkini öyle çözeceğiz. Ama Eren Hanım için yeni bir büst yaptırmam gerekecek. Büstlerle ilgili de böyle bir güncel olay var, paylaşmak istedim. Maalesef çalındılar.
Evet, evet, çok yazık olmuş gerçekten. Peki Sayın Fahri Özdemir, sizinle devam edelim. Şimdi edebiyat söyleşisi ve şiir dinletileri de gerçekleşecek galiba, değil mi?
Can Modern'de gerçekleşiyor. Evet. İlk söyleşiyi de yanılmıyorsam Rahmi ile Hanife abi yapmıştı. Bedri Bey'in üzerine gerçekleşecek çoğunlukla.
Evet, Hanefi Bey küratör.
Evet. Evet. Onlar Rahmi ile beraber ilk söyleşiyi yaptılar. Hı hı. Şimdi yakında bazı edebiyatçı arkadaşlarımız, dostlarımızla gelecek, Bedir Rahmi üzerine konuşacak. Bazı ressam arkadaşlarımız da konuşacaklar. Yani edebiyat matinleri. Ama Bedir Rahmi üzerine yapılacaktır bu matinler.
Evet, evet.
Ama bu matinler tabii ki halka açık, ücretsizdi. Şimdi yaz dönemine girdiğimiz için bu edebiyatçı dostlarımızı çok bulmak kolay olmuyor. Hı hı. Yani planladığımızın biraz daha yavaş yavaş yapıyoruz. Daha hızlı yapamadık maalesef. Hı hı. Tabii ki herkes, birçok kişi ressamlık yönünü biliyor tabii sergide, ama Bedri Bey'in esas bu toplumda yer edindiği yer büyük şairliği, edebiyatçılığı.
Evet.
Ama derinlemesine toplumumuz biliyor mu? Pek bildiğini de sanmıyorum, yazık ki. İşte bizim görevlerimizden bir tanesi de o edebiyatçı yönünü, yani şair yönünü biraz daha bilinir kılabilmek. Ama Bedri Bey'in kaderinde zaten bu var yani. Bedri Bey'i seven sevmeyen çok kişi var. Zaten Bedri Bey'e soruyorlar yani. Başkaları, şairlere soruyorlar. Nasıl bilirsiniz Bedri Bey'i? Ressamlar iyi ressam olduğunu söylüyorlar diyor. Ressamlara soruyorlar. Ya şairler iyi şair olduğunu söylüyorlar diyorlar. Bir türlü yerine koyamıyorlar.
Demek gerçi ki çok ama iyi.
Zaten kendisi söylüyor. Ben bu git gel arasında kaldım her zaman için diyor. Ama Bedri Bey tabii ki yani şairliğime, ressamlığıma herkes bir söz söyleyebilir ama hocalığıma söz söyleyecek adamın alnını kavuşturum diyor.
Evet. Evet.
Bence en büyük tarafı büyük bir efsane hoca olması. Zaten şu andaki Türk resmine baktığınızda herhalde %60-%70'i Bedri Bey'in öğrencileri ya da ona dokunduğu insanlardır çoğunlukla.
Evet. Şimdi 29 Temmuz'a kadar Ankara'da, sonrasında Türkiye'nin farklı illerinde devam edecek.
Edecek.
Hı hı. Edecek. Nerelere gideceksiniz?
Tespit ettiğimiz arasında İstanbul var. Hı hı. Kıbrıs var. Rahmi Kıbrıs'ı da yeni duyuyor şu anda gerçi de. Yanılmıyorsam Antalya Rahmi aracıyla gidecek yine.
Evet.
Yani bir de hedefimizde Trabzon var.
Evet. Rahmi Bey, sizin ekleyecekleriniz var mı? Kıbrıs'ı ilk kez duymuşsunuz. Sizin de ekleyeceğiniz bir yer var mı? Fahri Bey'in ilk defa duyacağı. Efendim?
Daha sık bağlanalım, konuşalım. Baksanıza neler öğreniyoruz. Kıbrıs hiç meydanda yoktu. Bu şeyden, kuyudan çıktı. Güzel haber oldu.
Sizin de belki Bodrum ekleyeceğiniz bir şehir vardır Fahri Bey'in ilk kez duyacağı.
Bodrum'la görüşüyorduk ama tarih olarak bir sıkışıklık olmazsa belki Bodrum olacak. Ama sizler gibi güzel programlarda Bedri Rahmi böyle konuşuldukça sanki daha bir hayli ile gidecek diye tahmin ediyorum ben bu gidişte.
Evet, mutlaka şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin bu güzel sergiyi görmek için sizleri illerine davet edecekleri muhakkak. Ama bir de şu anda bizi yurt dışında dinleyen o kadar çok dinleyicimiz var ki belki oralardan da teklif gelirse, talep gelirse yurt dışına da gidebilir misiniz
tabii
acaba?
Gider. Tabii ki, hem de seve seve gider. Çünkü Anadolu kültürüne sıkı sıkıya bağlı kalmış büyük bir sanatçı. Resminde de, şiirinde de hep özü Anadolu olarak bilinen bir insan. Anadolu'nun da yurt dışına taşınmasında bence çok büyük bir fayda var diye düşünüyorum.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel sergiyle ilgili detayları Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaştığınız için. Telefon konuğumuz Sayın Sabahattin Rahmi Eyüboğlu'na, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun torununa da çok teşekkür ediyoruz. Bizleri böyle güzel bir sergiyle buluşturduğu için Ankaralıları, daha Türkiye'nin pek çok yerine gideceğini de hatırlatalım. Tekrar teşekkür ediyoruz Sayın Rahmi Eyüboğlu. Sağ olun, var olun Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için.
Ben teşekkür ediyorum. Dedeciği birazcık olsa bile Türkiye'ye duyurduğunuz, tanıttığınız için.
Evet, Dedecik zaten Türk halkı tarafından çok sevilen, çok tanınandı ama çok farklı yönleriyle, çok farklı bir koleksiyonla sanatseverlerle buluşmayı sürdürdü. Tekrar teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun, kolay gelsin. Sayın Fahri Özdemir, size de çok teşekkür ediyoruz efendim bu güzel koleksiyonla dinleyicilerimizi buluşturduğunuz, tanıştırdığınız için. Sağ olun, var olun, yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.
Elini son defa yanağıma koy, İstemiyorsan giderim giderim. Serin bir sonbahar akşamında söz, ismini unutur silerim silerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını kaybetti. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin geçerim geçerim. Tuttuğun kalem olsa yüreğinin elleri, bir defa daha yazsa bebeğim bebeğim bebeğim. Eğer bir masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tılsımını masal perisi girerse rüyalarına, öldü dersin gül güzeli, tutsamını kaybetti. Eğer bir
Öze yolculuk. Öze yolculuk köşemiz başladı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Evet, öze yolculukta bugün duanın dilinden söz edeceğiz. Dua aslında ibadetin özü diyebiliriz galiba, ruhun gıdası, ümit ve huzur kaynağıdır değil mi? Çok önemlidir aslında bu açıda.
Evet, dua hem içerik olarak hem gerçekleştirilme biçimi olarak, şekil olarak insanı yenileyen, insanın bağlantıda olduğu yerle, ki biz kendi açımızdan düşündüğümüzde Allah'a dua ettiğimize göre Allah'la olan iletişimini özel kılan alanlardan birisi.
Evet.
Bu anlamda da ibadetin özü denmesinin sebebi aslında kendisi bizzat ibadet olmasıyla ilgili bir şey. Yani duayı ibadet olarak pek görmüyoruz.
Evet.
Öyle bir bilincimiz yok. Dolayısıyla yani genel olarak hani resmi ibadetlere diyelim, namaz olsun, oruç olsun, belli bir hazırlık süreci gerçekleştiririz. Hem fiziksel olarak hem duygusal olarak, manevi olarak. Ama duada da işte böyle bir ekonomiklik var. Yani hiçbir şey yapmadan her an, her yerde, her şekilde.
Ama biz genelde ihtiyacımız olunca başvururuz herhalde. Değil mi?
Tam ortasından girdiniz. Evet, zaten herhalde biraz benim bu konuları çokça konuşmak istememin sebebi de o. Yani duayı bir alışveriş olarak görmüyoruz biz. Bir alış olarak görüyoruz. Böyle öğretilmiş bize. Ve yani bir şeyler istiyoruz. İhtiyacımız olan şeyleri daha çok sıralıyoruz. Ama bazen neye ihtiyacımız olduğunu da biliyor muyuz? Ondan da çok emin olamıyoruz. Yani evet, dua ettiğimiz şeyle baş edebilecek miyiz? Başımıza gelse onunla kendimizi uyumlandırabilecek miyiz? Ondan da çok emin değiliz. O yüzden ben biraz bugün dua dili derken onu kastettim. Çok kalıplaşmış sözlerle edilen dualar var. Onlar artık bir müddet sonra ruhsal, duygusal sağırlığa yol açıyor ve dilimiz söylüyor ama kalbimiz onları çok duymaz hale geliyor.
Peki dil derken duayı Arapça mı söylemeliyiz, yoksa
tabii,
Türkçe onu, içimizden geldiği gibi samimi bir dille mi söylemeliyiz?
Onu hep soruyorlar Nilgün Hanım, ama yani Arapça söylenmesi de herhangi bir tabii ki sakınca yok, onu baştan bir belirtelim. Çünkü çok güzel kalıp dualar var Arapçada da, önemli bir kısmı da aslında Kur'an-ı Kerim'den alınmış dualar. Ve peygamberlerin dilinden, onlara öğretilen dualar. Fakat yani bunu bir iletişim boyutuyla açıklayacak olursak eğer, tabii ki anladığımız dilde, anladığımız şekilde, anladığımız ve içselleştirdiğimiz ve duygularımızın ete kemiğe bürünmüş hali olarak kelimeleri kullanacaksak eğer, kendi dilimizde dua etmek herhalde daha etkileyici olur diye düşünüyoruz. Biz bu şekilde söylüyoruz ama yani Arapça edildiğinde biz onların hepsine amin diyoruz. Bazen de böyle yani gülüyoruz bunları ama başımıza gelmemiş şey değil. Yani diyelim ki bir heyet geliyor Arapça konuşan bir milletten. Her söylediği cümlenin arkasından amin diyen insanlar da gördük,
evet,
yani.
Evet.
Onlar kendi dilini kullanıyorlar, kendi dillerini konuşuyorlar ama biz her duyduğumuz Arapça şeyin arkasından amin demeyi öğrendiğimiz için hani çok alakasız yerlerde de bunları söyleyebiliyoruz.
Peki şimdi amin diyorlar deyince aklıma geldi. Hani amin derken genelde eller açık olur. O eller kaldırılacak mı? Kuralları var mı? Abdestle olunacak mı mesela dua edilirken?
Herhangi bir kuralı yok. Yani şekle bağlı olmadığını baştan belirttiğimiz için bunu söyleyelim. Yalnız tabii yoğunlaşmakla ilgili bir şey. Bir de mesela ben duyuyorum hep insanlardan, daha çok kendini o mecraya yönelmiş, bir şeye niyet etmiş, bir şeyin kararlılığında ve onu gerçekten alacağını, orada var olacağını, onu yaşayacağını hisseden insanların cümleleri aslında kabul görüyor. Onların duaları biraz vücut buluyor gibi geliyor. Çünkü burada önemli olan bir kuralsa eğer bu, yani kural koymak demeyelim bunu ama kuralsa eğer bu, insanın buna hazır oluşu. Bu da neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Hep böyle ayrımlar vardır geleneğimizde, fiili dua, kavli dua diye. Yani sizin dua için gerçekten bir eylem içerisinde oluyor olmanız. Dilinizle ettiğiniz dualar, hani kavli dua denilen, işte ellerimizi açarak ya Rabbi diye başladığımız dualar. Ama bir de dua eylem bütünlüğü içerisinde sizin zaten yolda olduğunuz dualar. Yani zaten duaya giden yoldasınız siz ve orası neyse işte o yolları inşa ederek gidiyorsunuz. Ve orada belki eksik olan yanlarını veya bir cesaret gerekiyorsa, bir adım atmanız gerekiyorsa, görmeniz gereken bir şey varsa, bir türlü onu yapamıyorsanız, bunlarla ilgili de biraz destek, manevi destek istediğiniz şeydir.
O kadar da dua
şeydir.
Ettim ama olmadı.
İşte yani bunu bu cümle içerisinde değerlendirmek mümkün. Yani evet. O kadar dua ederken o kadar ne yaptınız sorusunu sormak lazım. Yani o duanın karşılığı biraz bununla alakalı. Fakat eylemin söylemle çok alakası var. Yani söylem dediğimiz şey duanın kalıbı. Sizin kendinize göre geliştireceğiniz bir kalıpsa eğer, işte bu daha çok kabul görüyor. Ama öğretilmiş ve benim son zamanlarda biraz da böyle üzüntüyle daha çok hissettiğim, nedense herhalde son zamanlarda daha çok yaralıyor beni böyle dualar. Eğer öyle dualarsa biraz insan için şöyle bir durup düşünme ihtiyacı hissettiriyor. Başlıyorlar mesela işte Allah'ım işte bu günahkar, zalim, mücrim vesaire böyle bütün olumsuz kalıpları döküyorlar sıralayıp, başımızdan evet. Aşağı. Kulunun işte günahlarını affeyle. Şimdi burada bir insanın kendini yani o kadar aşağı seviyede tutması doğru mu? Allah karşısında elbette ki kul olmaklığımızla ilgili bir sorun yaşamıyorum. Sorguladığım alan o değil.
Evet.
Elbette ki acziyetimizi kabul ederek ve onu yücelterek başlamanın bir usul olabileceğini de kabul ediyorum. Bu da bir usul olarak gelişmiş olabilir. Ama ben neredeyim yani? Ben yerimi bulmakla ilgili sıkıntı yaşıyorum. Yani insanların kendilerini bu kadar da aciz göstermeleri işte az önce söylediğim o probleme yol açıyor biliyor musunuz? Yani hiçbir şey yapmazken de Allah'tan isteyecekler ve o da onlara verecekmiş gibi.
Evet, evet.
Bakar mısınız? Aslında, bunların hepsi birbirini besleyen şeyler haline geliyor.
Aslında kabul olunacak bir ibadet dua.
Şüphesiz.
Evet.
Şüphesiz. O ama, çünkü bir vaattir.
Evet.
Dua edenin duasına icabet ederim diyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani bu açık bir vaatse eğer o zaman sizin icabet edilmediğini düşündüğünüz yani kabul görmediğini düşündüğünüz dualarda nereyi daha çok böyle bir hani masaya yatırmanız gerekiyor ona karar vermeniz lazım. Evet. Yani duam kabul olmadı diyerek yine topu kendinizden dışarı bir yere atmak değil. Evet. Kendi iç dünyanıza dönüp, hayatınıza dönüp, yapıp ettiklerinize dönüp onlara tekrar bir daha bakmak. Bunlara bakabilmenin bir yolunu ben bugün sizinle paylaşacağım. Çünkü nedir dinleyicilerimiz o? Böyle soyut konuları konuşurken de bazen hani hepimiz için de bu geçerli. Ben bir örnek vermek gerekiyor. Duanın kendisinin hayatın içinden olması lazım. Bana göre çok teknik bir konu ama o kadar önemli bir konu ki. Şimdi ben size yani bir dua örneği getirdim. Bir cümle okuyacağım. Bir insan böyle bir şeyden dolayı yani Allah'tan yardım ister mi istiyor. Allah'ım diyor birisi. Bu yani biri tarafından söylenmiş bu dua. Başkalarını etkilemenin vereceği avuntudan, bununla oyalanmaktan beni koru. Böyle bir şey yapıyor olmanın doğuracağı tehlikelerden de beni koru. Bir daha okuyayım mı?
Evet.
Bu önemli bir şey çünkü.
Evet, gerçekten.
Başkalarını etkilemenin vereceği avuntudan, bununla oyalanmaktan beni koru. Böyle bir şey yapıyor olmanın doğuracağı tehlikelerden de beni koru.
Ya ben bunu yapacağım, yapmaya devam edeceğim ama sen beni koru diyor.
Yapıyorum zaten.
Yapıyorum.
Ve bir gün bunu fark ettim. Baktım ki, ooo ben insanlara o kadar güzel şeyler söylüyorum ki, öyle yapma, böyle yap, onu etme, bunu et, belli de bir etki alanım var demek ki. Yani
evet.
Çok da hoş bir insanım. Sözüm de dinleniyor. Falan filan yani, evet. Değil mi? Şimdi bunun bendeki etkilerine bakar mısınız? İşte daha şimdiden kabarmaya başladım, evet. Değil mi? Ne oldu? Kendimi bir yerlere koydum. İnsanlara bir şeyler anlatıyorum, öğretiyorum vesaire. Halbuki hayatta asıl öğrenmesi gereken biri varsa o da her zaman kendimiziz. Yani evet. Asıl etkilenmesi gereken biri varsa o da kendimiziz. Yani birisini etkilemeye çalışırken yaptığınız eylemler her neyse... Esasında siz onlardan kendiniz etkileniyorsunuz. İşte o farkındalıkla ilgili bir dua. Yani hı hı. O kadar büyük bir bilinç duası ki. Ama bunu ne zaman yaparsınız biliyor musunuz? İşte bu yaptığınız şeyin esasında sizi ne kadar o anda anlamasanız bile sonradan fark ettiğinizde sizi üzen bir şeye dönüştüğünü anladığınızda bunu yaparsınız. Evet. Bu da ne demek? İşte hayatın içerisinde her anınızı bir bilinç düzeyinde yaşamanız demek.
Hı hı.
Öyle boş boş yaşarken bunlar olmuyor.
Evet. Şu duanın gerisini merak ettim aslında.
Biraz daha devam edeyim mi? İyi yaşanmış bir hayat için şükredebilmenin mutluluğunu yaşamama da yardım et. Şimdi iyi bir hayat olduğunu zaten fark ediyorsunuz burada birinci elden. Ne kadar müthiş bir şey. Çünkü hiç kimse hayatından memnun değil.
Evet.
Hiç mi iyi bir hayat yaşamıyoruz? Ben hayret ediyorum yani. Demek ki herkes hayatında
daha iyi, daha iyi
evet. Ama her zaman için içinde bulunduğumuz durumun iyiliğinin ortaya çıkmasıyla
ona
ilgili bir kere bir kabul,
evet,
en başta
bu
kabul
gerekiyor.
Ve bunun içinde şükredebilmenin mutluluğunu, bakın bir şükredebilmek, bir de şükredebilmenin mutluluğu. Bunların ikisini de yine ayrı ayrı.
Evet.
O kadar kallavi şeyler ki,
evet.
Bunlar. Yani çünkü şükredebilmek başlı başına bir,
evet.
imtihan. Bu dünyadaki en önemli imtihanlarımızdan birisi şükredebilmek. Aslında insanlar tam tersini düşünürler. Sabretmek diye, hı hı. düşünürler. Hani başınıza gelen dayanılması
derviş,
zor
muradına ermiş
gibi
düşünürler.
Evet. Doğrudur ama ikisi iki kanattır.
Evet.
Yani tekiyle uçulmaz, şükürle sabır yan yana, hı hı. gider. Ama şükretmek de hadi madem şöyle diyelim en az sabretmek kadar zordur.
Evet.
Ve mutluluk, mutluluğunu yaşamama yardım et. Yani insanlar içinde bulundukları mutluluğu da yaşayamıyorlar demek ki. Onun,
evet.
mutluluk olduğunu da fark edemiyorlar demek ki. Ve şimdi asıl bomba geliyor bana,
evet.
göre. Bugünü ve evrenin merkezinde benim olmadığımı her zaman hatırlamamı sağla. İnsanların... Tabii ki var olabilmeleri için belli bir nefse, ego diyoruz biz ona, ihtiyaçları var. Yani çünkü bizi var eden şeyler onlar. Kendimizi bir şey sanmamız lazım. Kendimizi bir şey sanmazsak bir şey olamayız,
evet,
ama.
Evet.
Yani o zan bizi nereye götürüyor, nereye taşırıyor, bizi nereden alıyor, nereye koyuyor? Bununla ilgili olarak çalışırken doğrusunu isterseniz duaya da ihtiyacımız olduğunu fark ediyoruz işte.
Hı-hı.
Evrenin merkezinde biz yokuz. Yani 0-5 yaş egosantrik dönem bitiyor.
Evet.
Nesi lazım?
Evet.
Şimdi hayatınızda böyle kendini hayatın merkezinde gördüğünü düşündüğünüz, öyle yansıtan insanlarla karşılaştığınızda, görünüşü yetişkin insanlarla karşılaştığınızda işte o gelişim evrelerini sağlıklı, sıhhatli bir şekilde geçiremediklerine karar verebilirsiniz. Çünkü bitmesi lazım. Yani ben dünyanın merkezindeyim, ben ne dersem o olur diye bir lüksümüz yok. Bunun için de yardım isteyebiliriz. Ama nasıl bir yardım? İşte bunu her fark ettiğimizde. Nasıl fark edeceğiz? Yani doğrusunu isterseniz çok zor fark edilen bir şey. Çünkü hepimiz kendi etrafımızda döndüğünü zannediyoruz dünyanın.
Dünyanın, evet.
Ve sürekli herkese, kendi dışımızdaki herkese nizam vermeye çalışıyoruz.
Evet.
Sürekli parmağımız dışarıda, sen diye. Yani bir şey varsa onu yapacak olan sensin, duyacak olan sensin, onunla ilgilenecek olan sensin. Peki ben zaten olmuşum.
Evet.
Ama bunu da fark edip herhalde bununla da baş etmenin bir yolunu bulmak. Bir tane,
evet.
daha söyleyeyim mi?
Son bir dakikamız.
Tamam.
Söyleyeyim.
Bununla o zaman bitirelim. Beni kendimden ve sürekli haklı olmanın hissettireceği kuvvet ve kudret duygusundan da azat et. Yani özgürleştir. O zaman bunu da dinleyicilerimiz düşünsün bir
düşünsünler.
Zahmet.
Gerçekten.
Bakalım neyden özgürleşmek istiyoruz.
Evet, gerçekten duanın dilinin önemini çok. Bir kez daha kavratmış oldunuz böylece. Çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikteyiz Öze Yolculuk köşemizde. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük bu kadar. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz sizlere. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Hayatın Sesleri.
Bilecik 25 Yalova 20.